Ayrım 6. Sayfa 49. Tümay, bunlar bana hiç de özel Fransız yemekleri gibi gelmedi diye fısıldadı. Bu kez Candan ablanın sesi yükseldi. Fiyatların yazılı olduğu bir menü verir misiniz lütfen? Meğer onun baktığı menüde fiyatları yokmuş. Aa dedim, fiyatlar yazılı olmaz mı hiç? Sırma çok şık restoranlarda yazılı olmaz. Daha doğrusu hanımlara fiyatsız, beylere fiyatın yazılı olduğu listeler verilir. Dedi, nereden bilir bu kız böyle şeyleri? Ne, desene Sırma, biz şimdi çok şık bir restorandayız. Bence diyerek burnunu kıvırdı Sırma. Çok özenti bir yerdeyiz. Nitekim Candan abla, bunlar ne fahiş fiyatlar böyle diye çıkıştı. Hem broşürünüzde duyurduğunuz yemeklerin hiçbiri yok, sıradan yemekler veriyorsunuz, hem de İstanbul'daki en lüks lokantaların fiyatlarını koymuşsunuz. Şef garson küstah bir ifadeyle, burası turistik bir yer, efendim, demez mi? Turistik yerlerin nasıl olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Çünkü ben de turizm sektöründe çalışıyorum. Ve siz turistlere böyle davrandıkça restoranınız bugünkü gibi bomboş kalmaya mahkum, dedi Candan abla. Sonra da bize döndü. Hay çocuklar kalkın, başka bir yere gidiyoruz. Sinirlenmeyin efendim filan diye özür dilemeye çalıştılarsa da Candan abla hepimizi önüne kattığı gibi o kibar ve şık restorandan çıkardı. Şunlara bak diye söyleniyordu. Sözüm ona cimlik yapıyorlar. O nedenle de işte böyle sinek avlarlar. Sonuçta Meyri adında başka bir restorana gittik. Az öncekinin tersine burası bir kalabalıktı ki insanlar konuşuyor, gülüyor, keyiflerini, yemeklerini yiyorlardı. Ha şöyle dedi Tümay, böylece güzel bir yemek yedik. Sonra azıcık sokaklarda dolaşıp saat 12'ye doğru pansiyonlarımıza dağıldık. Çünkü herkes yol yorgunuydu ve esneyip duruyordu. Bizi pansiyonumuza kadar Cüneyt götürdü. Lay lay lay. Şu anda Sırma uyuyor ve ben gözlerimden uyku akmasına karşın bu satırları yazıyorum. Tüm geziyi gün be gün yazmaya da kararlıyım. 2 Temmuz Cuma. Fethiye'de görülecek ne çok yer varmış. O nedenle bir seçim yapıp bugün Ölüdeniz'e gidilmesine karar verildi. Mayolarımızı ve havlularımızı aldık. Aman tanrım, o ne güzellik öyle. Denizin rengi resmen turkuaz. Etrafında ise yeşilin bin bir çeşidi. Plaj dersen ayrı bir güzellik. Bugünü deniz ve plajda geçirecekmişiz. Ben bu karara bayıldım. Öyle oradan oraya koşturulan gezileri pek tutmuyorum. Yok görücü olmalı. Ama öyle ara verirlerse, hele de bütün gün denize ayrılırsa, hem dinlenme hem gezme oluyor. Değil mi ya? Bir süre Ölüdeniz'in çevresinde yürüdük. Ben bol bol fotoğraf çektim. Sonra Cüneyt benim resmimi çekti. Zeynep, ben ikinizin fotoğrafını çekeyim deyince Cüneyt, yaşa sen Zeynep, dedi ve güzel bir köşe buldu. Orada bir kaya vardı. Onun üstüne yan yana oturduk. Arkamızda da çam ormanları. Son anda Cüneyt kolunu omzuma attı. Ve klik, bu fotoğrafı yaptırır yaptırmaz odamda her zaman görebileceğim bir yere koyacağım. O sırada bizimle fotoğrafımızı çeker misin diyen bir ses duyduk. Dönüp baktık ki Tevfik de Paul'un elinden tutmuş geliyor. Zeynep, işte bizim taze aşıklar diye söylendi. Tevfik ise zavallı, bütün bunların habersiz, hızla yanımıza gelip makinesini Zeynep'e uzattı. Bizim az önce oturduğumuz yere oturdular. Tevfik neredeyse Paolo'nun içine düşecekti. Öylesine dibine oturmuştu ki kızın, sürekli Paolo'ya bakıyor, ona gülümsüyordu. Dünya umurunda değildi sanki. Zeynep baştan savarcasına hemencecik çekti resimlerini. Tevfik acaba iyi çıktı mı diye telaşlandı. İstersen bir de mühürlü, tasdikli garantisi belgesi vereyim diyerek Zeynep onu tersledi. Yazık ama çocuğa. Zeynep ver ben çekeyim dedim. Sonra da onlar yerleşene kadar bekledim. Tevfik tamam deyince çektim. Tevfik'in öyle bir teşekkür edişi vardı ki iyi ki yardımcı olmuşum diye düşünmekten kendimi alamadım. Sevindirikler ne olacak dedi Zeynep onlar uzaklaşırken. Niye öyle söylüyorsun Zeynep? Tabii ya, sizin resminizi çektiğimi görünce hemen bir kuşu gelip hem de aynı yerde aynı pozu vermelerini başka nasıl adlandırabilirim bilmiyorum. Canım, buralarda bir biz vardık. Onlar da fotoğraflarının çekilmesini istiyorlarsa. İstemesinler efendim, istemesinler. Ay alemsin Zeynep. İyi ama bizim de resmimizi çektin. Ne farkı var? Dünya kadar farkı var. Neymiş söyler misin? Bir kere sizin böyle kafa kafaya verip resim çektirmeye hakkınız var. Çünkü uzun bir geçmişe sahipsiniz, dedi Zeynep. Kendisi de ettiği lafların komikliğinin farkına varınca aldı mı bizi bir gülme? Gül Allah gül. Uzaklardan Sırma, hadi artık yüzmeye gidelim diye seslendi. Zeynep ona doğru koşmaya başladı. Geliyorum. Cüneyt, Sera bize biraz şu karşıdaki çam ormanının içinde yürüyelim mi deyince hemen kabul ettim. Cüneyt'le baş başa kalma fırsatımız o kadar az ki. O sıcaktan sonra çamların gölgesinde yürümek ne kadar hoştu. Hafif, çok hafif esen rüzgarda çamların sesi yumuşacıktı. Küçük gizli fısıltılardı sanki bu sesler. Esintiler bu seslerin yanı sıra keskin bir çam kokusunu da beraberinde getiriyordu. Ulu ağaçların gölgelendirdiği patikaya, yüksek dalların ve yaprakların arasında süzülen ışık demetleri aydınlatıyor. Toprağın üstüne ışıktan benekler serpiştiriyordu. Ormanın içlerine doğru ilerledikçe sessizlik artıyordu. Ayaklarımızın altında ezilen küçük dalların çıtırtısını, havada uçan böceğin vızıltısını, çok uzaklarda öten bir kuşun sesini duyabiliyordum. Hiç konuşmadan bir süre daha yürüdük. Sanki kendi gizli bahçemizi dolaşıyor, sessizliği dinliyorduk. Birden nasıl olduysa ayağım yaşlı bir çamın köküne takıldı. Sendelendim ama azıcık abarttığımı da itiraf etmeliyim. Cüneyt hemen beni belimden tuttu. Bir an öylece kaldık. Ona hiç bu kadar yakın olmamıştım. Bütün vücudum elektriklenmişti sanki. Kalbim delicesine çarpıyordu. Daha önce hiç hissetmediğim duygular içindeydim. Şimdiye dek duyumsamadığım bir güç bütün benliğimi esir almış gibiydi. Karmaşık duygular içindeydim. Çok zevkli ama bir o kadar da ürkütücüydü. Cüneyt gözlerime bakmamaya çalışarak kolların arasından yavaşça sıyrıldım. Teşekkür ederim dedim. Az kalsın düşüyordum. Sesim bile bir garip çıkmıştı. O ise durmuş yüzüme bakıyordu. Bana uzun, çok uzun gelen bir süre baktıktan sonra kendi kendine gülümsedi. Başını iki yana salladı ve bana "Haydi sen artık geri dönelim" dedi. O an içimde bir acı saplandı. Acaba gücenmiş miydi? Yoksa kollarımdan sıyrılmasa mıydım? Onu reddettiğimi mi düşünüyordum? Oysa ben ondan değil, açıklayamadığım duygularımdan kaçmak istemiştim. "Ver elini" dedi. "Yine bir yere takılıp düşmeyesin." Deyince bir ferahladım. Ben öyle salak gibi olduğum yerde durunca, yoksa elini tutmamda bir sakınca var derken hafifçe gülümsüyordu. Tek ses söyleyemeden elimi onun sıcacık avucuna bıraktım. Evet, bana gücenmemişti ama yine de sözlerinde ince bir kinaye vardı. Ormanın plaja dayanan sınırına kadar el ele geldik. Güneşe çıktığımızda sanki az öncesini hiç yaşamamıştık. Öylesine bir tezat vardı ki karşımızda. Denizde yüzenler, bağıra çağıra su topu oynayanlar, kola ve içecek satanlar, gölgeler ve güneş, gece ve gündüz, düşler ve gerçek. Ormanın içindeki o derin, karanlık, ürpetici duygular, hep plajda arkadaşlarını görünce koşmak, gülmek, kum atmak isteği, sanki bir rüya görmüştüm. Beni derinden etkileyen ve kolay kolay unutamayacağım bir düştü bu. Bundan böyle çam ağaçlarını rüzgarda çıkardığı sesi duyduğumda ya da çam kokusu aldığımda eminim, bin kez eminim, Cüneyt'li ormanda yaptığımız geziyi hatırlayacağım. Ve bu anıyı ömrüm boyunca unutmayacağım. Bütün kalbimle inanıyorum buna. 3 Temmuz Cumartesi. Bugün Candan abla Kayaköy diye bir yeri mutlaka görmemiz gerektiğini söyledi. Otobüse doluşup gittik. Orada eski bir Rum köyü varmış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu köy halkı Yunanistan'a gönderilmiş. Karşılığında da Yunanistan'da yaşayan bir grup Türk buraya yerleştirilmiş. Ama nedense yeni gelenler burada kalmamışlar ve başka kentlere göç etmişler. Böylece ortaya bir hayalet köyü çıkmış. Evler taştan yapılma, sen kayaların içine oyulmuş, heverin içinde şöminesi, ocaklar var. Harap durumunda olmasına karşın duvarlardaki süslemelere bakınca bir zamanlar burada oturanların zevk sahibi insanlar olduğu hemen anlaşılıyor. Bir de kilise var köyün. O da harap ama belki o da zamanında çok güzelmiş. Candan abla bu köy bilinçli mimarisiyle ünlüdür. Örneğin evler yan yana ama öyle bir yerleştirilmişler ki hiçbiri diğerinin güneşini kesmiyor dedi ve sordu. Bunu bugün kaç hisse için söyleyebiliriz? Akşam yemeğinden sonra diskoya gittik. Aslında fena değildi. Ama kocaman bir kro grubu gelince sevimsizleşti. Bizimkilerin de miskinliği üstündeydi. Böylece pansiyona döndük. Yarın yine yollardayız. Az önce tam eşyalarımı topluyordum ki valizin dibinde bir şey takıldı elime. Bu beyaz bir zarftı. Üzerine annemin el yazısıyla Seracığım'a yazılmıştı. Merak içinde zarfı açtım. Canım güzel kızım diye başlıyordu mektup. İlk kez kendi başına bir geziye çıkıyorsun. Yanında arkadaşların var. Ama benim demek istediğim ailenle değilsin. Bizler yokuz. Bu senin ilk kez kendini koruma sorumluluğunu yüklediğin anlamına geliyor. Ve ben kızıma sonuna kadar güveniyorum. Ama yine de sana bazı şeyleri söylemek istiyorum. Çok geçsin. Duygularının en coşkulu zamanını yaşıyorsun. Tatildesin. Gezecek, eğleneceksin. Ay ışığında dans edeceksin. Bambaşka bir atmosferde olacaksın. Seni beğenenler olacaktır ya da senin beğendiklerin. Bunlar çok doğal ve hayatın bu güzel yanında yaşamanı isterim. Bu geziden hoş anılarla dönmeni dilerim. Pişmanlıklarla değil. O nedenle sana yol gösterecek bazı noktalara dikkatini çekmek istiyorum. Bir ikileme düştüğünü hissettiğin zaman kendine şu soruları sor. Benim tatlı kızım, bu yaptığım birilerine zarar veriyor mu? Daha önemlisi bana zarar veriyor mu? Yaptığım beni utandırır mı? Çok beğendiğim, saygı duyduğum birinin yaptıklarımı görmesinden rahatsız olur muyum? Yaptıklarımı yalana başvurarak saklamaya çalışıyor muyum? Beni yalan söylemeye zorlayan durumlar yaşıyor muyum? Bu yaptıkların dürüstlük, doğru sözlülük ve verdiğim sözde durum ölçütlerine uyuyor mu? İşte herhangi bir durumda bu sorularla kendini sorgulayarak nerede olduğunu bileceksin. Bizler bir süre sonra senin yanında olmayacağız. Üniversite yaşamında, daha sonra da çalışma hayatında kendi ayaklarının üstünde durmak zorundasın. Bu gezi bir yerde kendi sorumluluğunu yüklenme konusunda ilk deneyimin. Duygularını sana evde öğretilen güçlü prensiplerle dengele. Güçlü prensipler sağlam bir pusula gibidir. İnsanı doğru yolda tutar. Aklını, iradeni, mantığını kullan. Duygularının sınırlarını aklında çizebilirsen pişmanlıklar duymaz, yaşına yaraşır, sorunsuz dostluklar, temiz eğlenceler yaşarsın ve tatlı anılarla anarsın bugünleri. Bilmem anlatabildim mi güzel kızım? Sana güveniyorum. Benim Serama iyi bak. Öpücükler, vıdı vıdı anne. Mektup elimde öylece kala kaldım. Sanki annem yanı başımdaydı. Sanki dün ormanda hissettiklerimi ta uzaklardan duymuşamıştı da bunları yazmıştı. Sırma banyodan çıkınca hemen mektubu valize sıkıştırdım. Niye öyle ayakta duruyorsun dedi Sırma. Bana tuhaf tuhaf bakarak. Yüzüm kim bilir ne haldeydi. Buvalımı topluyordum da o işi ben şimdi yapacağım. Nisan valizini hazırla. Ben de defterimi yazdıklarımı yazacağım dedim. Onunla gevezelik edecek halim yoktu. İmalı bir bakış atarak. Anlayalım dedi. Bugünlerde yazacak çok şeyin olmalı. Rahat bırak beni Sırma. Aman hemen de kızar. Yaz sevgili defterim. İşte böyle. 4 Temmuz Pazar. Otobüsteki yerimi alır almaz beklemeye başladım. Acaba Cüneyt yanıma gelip oturacak mıydı? Gelirse bana gücenmedi. Gelmezse başka yere oturursa bana kırıldı anlamına gelecekti. Ama ya arada biri gelir de oturursa diye yavaş yanımdaki yere çantamı koydum. Otobüse binenler peş peşe ileriye doğru geçip gidiyordu. Birden Tevfik'in bana doğru eğildiğini fark ettim. Seriha'nın boysa bu alayı oturtturabilir miyim? Al işte. Yani bu Tevfik de öfkemi yutmaya çalışarak... Tabii dedim ve içim paralanarak Paolo'nun yanına oturuşunu izledim. Bazen kendime öyle kızıyorum ki yanım boş değil, gelecek var desene. Ya da dost doğru Cüneyt'i bekliyorum da öyle değil mi? Ama ruhuma nezaket kuralları işlemiş bir kere. Parantez içinde hep annemin kabahati. Böylece kendimi istemediğim durumlarda buluyor, sonra da inim inim inliyorum. Örneğin benim yerimde Serpil olsa Cüneyt'i bekliyorum der ve mis gibi bir yolculuk yapardı. Uyum batsın. Çok teşekkürler dedi Tevfik. Öyle sevinmişti ki ona ve Paolo'ya kızmaya hakkım olmadığını düşündüm birden. Kızılacak biri varsa o da bendim. Öylesine düşüncelere dalmıştım ki birisi saçımı çekince yerimden zıpladım. Ve bir ışımla arkama döndüm. Cüneyt bana gülümsüyordu. Ne haber? Tam arkamda Tevfik'in yanında oturuyordu. İyidir dedim ona dönerek. İçimde çiçekleri açmıştım. O sırada yanımızdan geçmekte olan Serpil çifte kumrulara bakın diye laf attı. Öyle mutluydum ki Serpil'e kızmadım bile. Ve Paolo'ya ilgilenmeye karar verdim. Onun ülkesiyle ilgili sorular sordum. O da bana uzun uzun Amsterdam'ı anlattı. Çiçek parlaklarından, kentin içinden geçen kanallardan söz etti. Ara ara Tevfik'le Cüneyt'le sohbetimize katılıyor, bize naneli şeker ikram ediyorlardı. Ve Kaş'a geldik. Candan abla bize Lale Pansiyon'da konaklayacağımızı söyledi. 4 katlı bir bina olduğundan tüm pansiyon bize ayrılmıştı. Odalarımıza koydukları çiçeklerle, komedin ve sehpaların üstündeki nakışlı örtüleriyle burası pansiyondan çok eve benziyordu. Yerlerde canlı renkli kilimler, banyoda terlikler, kısaca bir evin sıcaklığı silmişti her köşeye. Giriş katında, terasta ise saksılar, dolusu çiçekler ve büyük bir masa vardı. Masanın üstünde de gazeteler, dergiler. Ne hoş bir yer burası dedim. Canan abla, pansiyonun sahipleri işlerini seven insanlar dedi. Ayrıntılardan belli oluyor. O nedenle ben hep buraya inerim zaten. Gıcırdayan merdivenlerden çıkıp odalarımıza yerleştik. Burada 2 gün kalıp civarı gezecekmişiz. Candan abla 1 saat içinde hepimizin terasta olmamızı istedi. Biz aşağı indiğimizde şu çoktan gelmiş gazeteleri okuyorlardı. Tümer diye bir çocuk var. Anladığım kadarıyla fotoğraf meraklısı. Masanın başına geçmiş makinesine bir takım aletler takıp çıkarıyordu. Nitekim bir süre sonra gazete okuyanları, ayakta durmuş konuşanları habersiz çekmeye başladı. Sırma, Tümer çok yetenekli çocuktur. Okulumuzun da baş fotoğrafçısıdır. Hep böyle gezilerde okul toplantılarında fotoğraf çeker. Sonra bizler de beğendiklerimizi alırız dedi. Tümare Candan abla gibi hem okuyor hem de çalışıyor. Demek ne güzel. Tümay ekledi. Öğretmenler onun fotoğraflarını çok beğendiklerinden sergi açmasını önerdiler. O gün bugün kendi seçtikleri yeterli sayıya ulaşınca sergi düzenliyor. Ben en çok portre çekmeyi seviyorum dedi Tümer. Ne kadar da kalın sesi var. Candan abla seslendi. Haydi çocuklar gidiyoruz. Böylece onun peşine takılıp kaşı keşfetmeye çıktık. Yürüyerek meydana indik.